Ayrım 33. Doğudan uzakta. Amin Maluf. Sayfa 417. 14. gün. 1. bölüm. 3 Mayıs Perşembe. Albert bugün geldi. Küçük arkadaş toplantımız iyiden iyiye şekilleniyor. Dün akşam onu cep telefonundan aramıştım. Georgia'ya, Atlanta'ya gelmişti. Londra uçağına binmek üzereydi. Geceyi orada geçirmeyi düşünüyordu. Kendisini havaalanından almamam için o kadar ısrar etti ki sonunda buna söz vermek zorunda kaldım. Yine de son anda pişman oldum ve havaalanına gittim. Sonuçta benim isteğim üzerine ülkeye geliyordu. Ayrıca kendim 2 hafta önce geldiğimde bekleyen kimse olmaması içimde bir burukluk yaratmıştı. Ben de kimseyi rahatsız etmek istemezdim. Ama gümrükten çıktığımda birkaç tanıdık yüzle karşılaşmak gibi bir sürpriz yaşasaydım bundan da mutsuz olmazdım. Semi benimle birlikte gelmedi. Otelin şoförü Kiva'nın kullandığı arabasını vermekle yetindi. Havaalanının geniş gelen yolcular salonunda bir köşeye çekilip beklemeye başladım. Ben gelenleri görebiliyordum ama Albert'in bakışları içeri girer girmez beni bulamayacaktı. Önlem aldığı konusunda bana güvence vermişti. Onu bekleyenler olacak ve eski dairesine götüreceklerdi. Gece orada uyumak istiyordu. Bir daha bu ülkeye adım atmamaya yeminli olduğu için dairesini çoktan sattığını düşünüyordum. Satmadığı anlaşılıyordu. Hatta bakımına özen gösterdiği bile varsayılabilirdi. Yoksa geceyi orada geçirmeyi nasıl düşünebilirdi? Onu görür görmez tanıdım. Daimin aksine fazla değişmemiş. Saçları benimkiler kadar kırlaşmamış. Üstelik üçgen yüzünün ortasındaki sivri burnu çok uzaktan tanınmasını sağlıyor. Onu bekleyen bir çift vardı. Kırışıklarla dolu kafasının üstü karma karışık beyaz saçlarla kaplı adam tıknazdı. Kadının üstünde gri bir elbise ve başında aynı renkte bir eşarp vardı. Yolcu görünür görünmez üzerine atıldılar. Her biri bir koluna girdi ve birden onların kimler olabileceği konusunda kafamda bir şimşek çaktı. Hareketlerindeki bir şey, Murad'ın Albert'i kaçıran oto tamircisinin evine yaptığı ziyaret hakkında bana anlattıklarını hatırlatmıştı. Geçen hafta bu hikayeyi kayda geçirmek üzere yeniden hatırlamaya uğraşmasaydım aradaki bağlantıyı kuramazdım. Ama şimdi ta içimden buna emindim. Bu kişilerin görünümleri, el kol hareketleri bizim içinde büyündüğümüz dünyadan farklı bir yere aitti. Bu çiftin eski rehineleriyle nasıl vedalaştıklarını Murad'ın bana naklettiği şekliyle biliyordum. Ve Albert'in şifreli mesajında söz ettiği analığının bu kadından başkası olamayacağını düşündüm. Gülümsedim ve bir adım geriledim. Demek ki yolcu başkalarının da kendisini karşılamaya gelmesini bu yüzden istememişti. Ben ona telefon etmeseydim o ancak ülkeye geldikten sonra beni arayacaktı. 2 adım daha geri gittim ve tanımadığım bir grup insan arasına karıştım. Beni fark etmiş miydi? Belki evet, belki hayır. Ona bir şeyler söyleyen, onu dinleyen, saçlarını, kollarını, omuzlarını okşayan bu olasılıksız ebeveynler tarafından el konulmuş gibiydi. Erkek bavulunu ve torbasını çoktan elinden çekip almıştı. En başta koşar adımlarla muhtemelen arabasına doğru gidiyordu. Albert yüklerinden hiç değilse birini alabilmek için mücadele ederken kadın da arkalarından pıtı pıtı yürüyordu. Onları yakalamayı denemeli miydim? Hayır, uzaklaştım. Beni bekleyen araca döndüm. Arkadaşımın gelip gelmediğini soran Kiva'na her şeyin yolunda olduğunu, otele dönebileceğimizi söyledim. Yolda bir 20 dakika kadar bekledikten sonra Albert'in Amerika'daki cep telefonu numarasını aradım. Banttan konuşan kadın sesi aradığım numaraya ulaşılamadığını söyledi. Mesaj bırakmadın. Onun aramasını beklemeyi tercih ettim. 1 saat sonra tam odama girerken aradı. Havaalanına gittiğimi bilmediği belliydi. Daha iyi. Yolculuğunun iyi geçtiğini, eve geldiğini, arada ciddi bir saat farkı olduğu ve Londra'da da gözünü bile kırpmadığı için hemen uyumayı düşündüğünü söyledi. Yarın sabah ona uğramamı önerdi. Eski dairesini bulup bulamayacağımı sordu. Gençliğimizde ondaki yön duygusu eksikliğiyle sık sık dalga geçtiğimi hatırlayarak kendisi bulabilmişse benim de mutlaka bulacağımı söyledim. yorum yapmadan kısa bir gülüşle yetindi ve birbirimize yarın görüşürüz diyerek telefonları kapattık. İkinci bölüm. Diğer arkadaşları yolcudan haber almak için 7'ye doğru onu aradıklarında adam onlara havaalanındaki sahneyi anlatmaktan kaçındı. Sadece Albert'le konuştuğunu, geldiğini, keyfinin yerinde ama yorgun olduğunu ve hemen yatmaya gittiğini bildirdi. O akşam Naim'in henüz başsağlığı dilemediği Tanya'ya gitmeyi tasarlamışlardı ve ona da birlikte gelmesini teklif ettiler. Ama adam daveti geri çevirdi. Aşırı yorgun olduğunu ve herhalde trafiğin çok yoğun olduğu saatleri bir egzoz bulutu içinde yollarda geçirdiği için migreninin tuttuğunu söyledi. Muhtemelen bahaneden başka bir şey değildi bu. Daveti reddetmesinin nedeni dul kadını yeterince görmesi ve ondan biraz usanması olabilir miydi? Belki. Akla yakın bir diğer açıklama, Albert ile baş başa uzun bir görüşme yapmadan önce hiç kimseyi görmek istememesi de olabilirdi. Bu nedenle o akşam odasından çıkmamaya karar verdi. Bir peynir tabağıyla birkaç meyveden oluşan hafif bir akşam yemeği söyledi ve notlarına bir düzen verip genel birkaç düşünceyi yazıya dökmekle uğraştı. Geri dönerken trafik tıkandığı sırada otelin şoförü sanki en berbat kusuru işlemek üzereymiş gibi bin bir özür diledikten sonra daha önce adam adında biriyle hiç karşılaşmadığını itiraf etti. Bu gözleminin beni hiç incitmediğini, adımın bu ülkede gerçekten alışılmadık olduğunu ama bunun beni rahatsız etmekten çok koltuklarımı kabarttığını söyleyerek onu yatıştırdım. İnsanların ilkinin adını taşımak bir ayrıcalık değil miydi? Bu söylediğime pek ikna olmuş görünmese de terbiyeli bir şekilde başını salladı. Gözlerinin dilini doğru çözebildiysem benim kötü talihimi tevekkülle karşıladığım kanısındaydı. Yine de sözlerinden alınmadığım için müteşekkirdi. Kivan susunca konuşmayı ben kendi içimde sürdürdüm. Kendinden emin görünen sözlerimin karşısına onun veremeyeceği cevapları sürdüm. Adımda doğmakta olan insanlığı taşıdığım doğru ama ben nesli giderek tükenen insanlığa aidim. Roma'da son imparatorun adının tıpkı şehrin kurucusu gibi Romulus, Konstantinopolis'te de yine kurucununki gibi Konstantinos olması hep dikkatimi çekmiştir. Bu nedenle ismim Adam bana hep gururdan çok endişe vermiştir. Annemle babamın bana niye bu ismi koyduklarını hiçbir zaman öğrenemedim. Doğduğum ülkede pek rastlanan bir isim değildi ve ailemde de benden önce kimseye konmamıştı. Bir gün babama bunu sorduğumu, onun da o hepimizin atası diye geçiştirdiğini hatırlıyorum. Sanki ben bilmiyormuşum gibi. 10 yaşındaydım ve bu açıklamayla yetinmiştim. Belki de henüz hayattayken bu tercihin arkasında bir niyet, bir düş olup olmadığını sormalıydım ona. Bana öyle geliyor ki vardı. Babama göre ben kurucular topluluğunun bir üyesi olacaktım. Bugün 47 yaşımda bana biçilen görevin yerine getirilmemiş olarak kalacağını kabullenmek zorundayım. Ben bir soy zincirinin ilk değil son halkası, kendi insanlarımın en sonuncusu, onların birikmiş hüzünlerinin, hayal kırıklıklarının ve utançlarının emanetçisi olacağım. En berbat vazife bana düşüyor. Sevdiklerimi teşhis edeceğim, sonra başımı sallayacağım ve örtü yeniden yüzlerinin üstüne çekilecek. Onbeşinci gün. Birinci bölüm. 4 Mayıs Cuma. Öğlene kadar bütün güne Albert ile birlikte bir zamanlar canına kıymayı düşündüğü dairede geçirdim. Benimle daha önce hiç birbirimize içimizi dökmemişiz ve sanki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi konuştu. Tedbirli davranıp mahallesine sabah erkenden gelmiş, hala tanınabilir vaziyetteki binayı bulmak için anılarımı toparlamıştım. Mavi ağırlıklı fayanslarla kaplanmış giriş holü anlaşılan savaştan bir sıyrık bile almadan çıkmıştı. Sadece asansör boşluğunun önüne hapishanelere özgü bir çirkinlikte kalın metalden bir parmaklık ve dijital bir kod yerleştirilmişti. Numaraların bulunduğu tablo çoktan sökülüp götürüldüğüne ve parmaklık da kilitsiz kaldığına göre önlemler bir işe yaramamıştı. Altıncı kata çıktığımda arkadaşımın uyandığından emin olmak için kulağımı kapıya yapıştırdım. Saat daha 8 olmamıştı ama içeriden ses geliyordu. Zil çalışıyordu, kapıyı açtı, giyinmişti, birbirimize sarıldık. Serbest bırakıldıktan sonra Amerika'ya gitmeden önce geldiği Paris'te bir gün yaptığımız gibi çıkıp kahvaltıyı dışarıda etmeyi önermek istiyordum. Ama o sofrayı kurmuştu bile. Gören de ezelden beri burada yaşıyorsun sanır. Ben yokken daireme kusursuz bir şekilde bakılmış. Analığınla babalığın tarafından mı? Gülümsedim. Aynı hınzır gülümsemeyle cevap verdi. Evet, madem bu seni eğlendiriyor, onlara analıkla babalık diyelim. Ben sadece mektubunda kullandığın kelimeleri tekrarladım. Geliş izni alabilmek için ailevi nedenler ileri sürmem gerekiyordu. Bu kişilerin kim olduklarını anlatacak halim de yoktu. Beni kaçıranları çok özlüyorum müdür bey. Gidip görmem lazım onları. Güldü. Sadece gelişime izin vermemekle kalmazlar. Herhalde beni bir de sıkı sorgudan geçirirlerdi. Herhalde akli melekelerim yerinde mi diye kontrol de ederlerdi. Onlarla temasını hep korudun mu? Evet, en başından beri. Beni salıverdiklerinde onlara tekrar uğrayacağım konusunda söz verdirmişlerdi. Ben de bu sözü tutmaya gayret ettim. Murad ve Tanya'ya beni havaalanından önce onların evine götürmelerini şart koştum. Sen uçaktayken telefonda anlatmışlardı bana. Murad'ın, Tanrı günahlarını bağışlasın, senin hakkında neler söylediğini yinelemeyeceğim. Tanrı günahlarını bağışlasın. O gün ne dese haklı olurdu. İnatçıydım, tehlike umurumda değildi. İntihar eğilimindeydim. Bu son sözleri sanki bir aile acısını hatırlar gibi söylemişti. Bu da o sırada Albert ile birlikte 20 yılı aşkın bir süre önce o acı olayın gerçekleşmesine ramak kalan yerde bulunduğumuzun farkına varmamı sağladı. Kuşkusuz benzer anılara gömüldüğümüz için gözlerimizi sütlü kahve fincanlarımıza dikip bir süre sessiz kaldık. Sonra o söze devam etti. Çalışmaya başladığımda her ay ücretimin bir bölümünü onlara göndermeye karar verdim. Niye? Çünkü hayatın ne derece büyüleyici ve lezzetli olabileceğini, yaşanmaya ne kadar değer olduğunu birdenbire idrak etmiş ve onu az daha yitirecek duruma gelmemden ötürü geç de olsa dehşete kapılmıştım. İki kez takdir-i ilahinin aracı olan bu namuslu insanlara minnettardım ve hala da öyleyim. Beni kaçırdıklarında kaderin kör araçları oldular ve telafisi olmayan bir şeyi yapmamı engellediler. Daha sonra da oğullarının öldüğünü öğrendiklerinde ve tüm ıstıraplarına, öfkelerine rağmen bunun acısını tutsaklarından benden çıkarmayı reddederek bilinçli, cömert, cesur araçları oldular. Halbuki etraflarındaki insanlar onları intikam almaya teşvik ediyor ve bir karakter zayıflığı olarak gördükleri yüce gönüllülüklerinden dolayı ayıplıyorlardı. Ben de her ay ücretimin onda biri tutarındaki bir parayı onların hesabına aktarmaya karar verdim. Evet, eskiden dendiği gibi aşar ödedim. Bu onları zengin etmedi ama muhtaç olmadan yaşamalarını ve evlerine bir düzen vermelerini sağladı. Dün gelir gelmez beni evlerine götürüp bu parayla evde neler yaptıklarını gösterdiler. Aynı zamanda bu daireyle de ilgilendiler. Baksana, benim oturduğum zamandakinden daha iyi bir durumda. Özü iyi, özü şahsiyetli insanlar ve onların bile bir gün birini kaçırabilecek noktaya gelmesi savaşın rezilliği hakkında çok öğretici. Kısacası sen biraz da onların kaybettikleri oğullarının rolünü oynadın. Onlar da benim yitirdiğim anne babamın rolünü üstlendiler. Evet, biraz öyle. Bunları sana öğretecek değilim zaten. Temasımı koruduğum arkadaşlarım içinde geçmişimi bilen tek kişi sensin. Gülümsedim. Bu durumda diğerleri tamamen karanlıkta. Çünkü ben de fazla bir şey bilmiyorum. En azından babamın Liberya'da öldürüldüğünü biliyorsun. Batı Afrika olduğunu biliyordum. Ama hangi ülke olduğundan haberim yoktu. Bunu hiç konuşmamıştık. Sadece okuldaki fısıltıları hatırlıyorum. Çok korkunç şeyler anlatıldığını biliyorum. Yok kaçakçıymış, yok casusmuş, Tanrı bilir daha neymiş. Aslında Monrovia'da bir tüccardı ve bir gün liman yakınındaki bürosuna gelen caniler onu öldürmüşler. Ya babamı soymak isteyen haydutlardı ya da bir rakibinin tuttuğu kiralık katillerdi. Adli soruşturma yapıldıysa bile sonuçları bana hiçbir zaman bildirilmedi. İşte sen de benim kadar biliyorsun.
Zaman zaman gelip seni görür müydü?
İki kere gelmiş ama bazı fotoğrafları görmesem yüzü neye benziyor hatırlamazdım bile. Mektup da yazmıyordu. Onunla tek ilişkim banka hesabıma yaptığı aylık havaleydi.
Senin de analığınla babalığına yaptığın gibi.
Gülümsedi. Bunu düşünmemiştim. Belki bu fikir aklıma oradan gelmiştir. Ama kıyaslama bununla sınırlı.
Peki annen gerçekten İsviçre'de bir sanat turuyumda mıydı? Yoksa bu bir söylenti miydi?
Bir söylentiydi ama onu ben yaymıştım. Annemle babam ben 4 yaşındayken ayrıldılar. Babam hemen Liberya'ya gitti. İki kardeşi daha önceden oraya yerleşmişlerdi. Annem de başka biriyle evlendi. O kişi başkasından olma bir oğulun bahsini bile duymak istemiyordu.
Sustu. Tam yeni sorular soracaktım ki ağlamak üzere olduğunu fark ettim. O zaman gözlerimi fincanıma dikip toparlanmasını bekledim. Sonunda değişmiş bir sesle konuştu.
O da bunu kabul etti. Sanki kötü bir anıymışım ve beni hatırlamak bile yeni yaşamını tehlikeye atabilirmiş gibi beni unuttu. Ondan ne mektup ne para hiçbir şey gelmiyordu. Beni yatılı okula bırakıp gittiğinde okuldaki arkadaşlarıma çok hasta olduğunu ve bir sanatoryumda tedavi olmaya gittiğini söyledim. Bu terk edilişi izah edebilecek başka bir şey bulamamıştım ve söylediğim kulağa inandırıcı geliyordu. Aslında yeni kocası ve yeni çocuklarıyla birlikte Nis'te yaşıyordu.
Üvey kardeşlerin mi var?
Ne adlarını ne sayılarını biliyorum.
Peki anneni tekrar gördün mü?
Bir kere bile görmedim. Bir gün 19 yaşımdayken bana çok hasta olduğunu bildiren ve onu görmeye gitmemi isteyen bir mektup yazdı. Gitmedim. O nasıl beni terk etmişse ben de onu ölümün kollarına terk ettim. Bundan gurur duymuyorum ve yaptığıma hayatım boyunca pişman oldum. Ama o sırada ona bunu yapmak istedim. Daha önce ne doğum günümde ne babam öldüğünde bana yazmıştı. Bana hastalığını haber verdiği bu biricik mektupta bile gereken sözleri bulmayı becerememişti.
Sen mutlu ol diye her pazar dua ediyorum.
Az daha yatılı okulda bu ihtiyacım fazlasıyla karşılandığı için onun dualarına ihtiyacım kalmadığını, bana bir Côte d'Azur kilisesinde benim için dua edecek değil, çocukken beni sıcak göğsüne bastıracak bir anne gerektiğini yazacaktım. Ayrıca kocasının kendisiyle yepyeni, geçmişin anılarıyla lekelenmemiş bir hayata başlamak istediğini yazmıştı. Ben de az daha madem ki hayatını lekelememi istememişti, benim de ölümünü lekelemekten kaçınmanın daha yerinde olacağını yazacaktım. Sonuçta hiçbir şey yazmadım, cevap vermedim, o kadar. 2 hafta sonra vefatını haber veren bir ölüm ilanı aldım. Yanına başka hiçbir açıklama, 2 çift laf bile eklenmemişti. Muhtemelen benim davranışımı hak etmişti ama bu hikaye beni mahvetti. İntihar girişimimi ve bastırdığım o ölüm ilanını düşününce bir pişmanlık duygusunun galebe çaldığı ve o aşağılık intikamı bana ödetmek istediği kanısına varıyorum.
Sessizlik, bekledim, devam etti.
Dinle, hiçbir zaman fazla ilgilenmedim. Hiçbir dinle. Herhalde rahiplerin okulunda katıldığım bütün o sabah ayinleri beni doygunluk noktasına getirmişti. Ama peygambere atfedilen ve duyduğumdan beri aklımdan çıkmayan bir söz var. Bu dünyada yapılan her şeyin öteki dünyada karşılığını bulacağını, sadece anneye babaya davranış biçiminin bunun dışında kaldığını, bunun cezasının veya ödülünün bu dünyada alınacağını söylüyor.
Bu buyruğun analık ve babalıklar için de geçerli olduğunu düşünüyor musun?
Onlar buna inanıyorlar. Daha ileride yaşlandığımda ben nasıl onlarla ilgilenmişsem, çocuklarımın da benimle ilgileneceklerini söylüyorlar.
Evet amca, evet teyze diyorum onlara.
Hiçbir zaman çocuk sahibi olmayacağımı anlatsam çok mutsuz olurlar.
Albert sustu, ona hiçbir şey sormadım, bakıştık. Sanki aramızda sessiz kelimeler gidip geldi. Sonra bunu hep biliyordun değil mi diye sordu. Bunu sadece birkaç gün önce Ramiz'in bir itirafı sonucu öğrendiğime göre doğru cevap hayır olmalıydı. Ama onun ifade ettiği şekliyle o soruyu hayır diye cevaplamak, evet demenin daha beceriksiz bir çeşitlemesi olmaktan öteye geçmeyecekti. Bundan hiçbir zaman bahsetmemiştik demeyi tercih ettim.
Burada ülkede bahsedilmesi zor bir konu. İnsan birbirine ne denli yakın olursa olsun, birlikte büyüdük. Arkadaşlığımız her itirafın bir davet gibi anlaşılabileceği bir yaşta gelişti. Söylenmemişlik içinde kalmak daha temkinli bir davranıştı.
Amerika'da da durum farklıdır herhalde.
Orada da ön yargılar var ama kullanım kılavuzunu biliyorsan hayatını cehenneme çevirmiyorlar. Şununla arkadaşlık edeceğine bununla etmeyi, söyleyeceklerini belirli bir tarzda söylemeyi çabuk öğreniyorsun ve böylece zarar görmüyorsun. Zaten ben zorlama dışa vurumlardan yana değilim. Herkes kendini gerçek kimliğiyle göstermek isteyip istemediğine ve bunu kimin önünde ne şekilde yapmak istediğine kendi karar verebilmeli. Seni zamansız açıklamalara zorlayanlar arkadaşın olamaz. Edepli insanlar seni sıkıştırmazlar. Gay olsunlar veya olmasınlar, senin arkadaşın, meslektaşın, öğrencin, komşun olmakla yetinirler. Ben de ne kendi yaşam tarzları ne de benimki yüzünden onları sıkıştırırım. Herkese kendi duyabileceği kadarını söylüyorum. Duymak istediğini değil, duyabileceğini. Analığımla babalığıma asla gerçeği söylemem. Onları niye mutsuz edeyim? Bana ne zaman yazsalar iyi bir kız bulup evlenmemi diliyorlar. Hiçbir şey vaat etmiyorum ama neyin dilenmesi gerektiğini düşünüyorlarsa onu dilemelerine izin veriyorum. Onlara nişanlımın adının James olduğunu bildirsem ne işe yarayacak?
Bir sessizlik, fincan takırtısı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 433.